Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Ergün Hocam'la birlikte iki konuyu konuşacağız ki bu konular Ergün Bey tarafından 19 Şubat'ta ve 23 Şubat tarihlerinde Yeni Şafak gazetesinde kaleme alınan konular. İlki evliliksiz evlilikler evliliği bitiriyor başlığını taşıyor bu konuların ilki. Programımızın ikinci bölümünde de İslami hareketleri dış güçlerle açıklayanlar milleti yok sayanlardır başlığını taşıyacak. Yani bu konuyu konuşacağız. Aslında bu yazının belki de ilki diyebileceğimiz bir giriş mahiyetinde yazıyı geçen hafta kaleme almıştınız hocam. İslami evet. Hareketler bir NATO projesi değildir.
Evet.
Başlığını taşıyordu o yazınızda. Hı-hı. Onu da burada yine değerlendirmiştik, konuşmuştuk. Biz Kırk Ambar programında aileyi çokça konuşuyoruz hocam. Aile bizim önemli gündem maddelerimizden birisi. Ailede erkeğin rolü, kadının evet. rolü. Bu toplumsal cinsiyet meselelerini defaatle Kırk Ambar evet. programımıza konu ettik, konuştuk, burada yorumladık. Bu arada hocam bu konuyla ilgili sizin bir kitabınız da yayımlandı.
Evet.
Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Kıymetli dinleyicilerimiz Ergün Yıldırım Bey'in Erkam yayınlarından Genç Kitaplığı serisinden bir kitabı çıktı aileyle ilgili. Aile düşerken toplumsal cinsiyet, kadın, aile başlığını taşıyor kitap. Aile üzerine yazılmış, yani toplumsal cinsiyet, kadın, aile üzerine yazılmış yazılardan müteşekkil bir kitap. Bir solukta okuyacağınız bir kitap. Yani bu konulara kafa yoranlar, bu son aylarda konuşulan İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının ailede rolü, kadın erkek eşitliği, feminizm gibi konulara ilgi duyan, ne olduğunu anlamaya çalışan dinleyicilerimiz ve bizim perspektifimizden, bizim medeniyetimizin perspektifinden değerlendiriyor Ergün Yıldırım Bey bu meseleleri. Türk aile yapısı ve İslami prensipler üzerinden değerlendirildi bu konuları. Bir solukta da okuyabileceğiniz yazılar bunlar. Kitap 148 sayfadan müteşekkil. Yani aile düşerken toplumsal cinsiyet, kadın, aile kitabına Erkam yayınlarından ulaşabilirsiniz. Hocam evliliksiz evlilikler evliliği bitiriyor başlıklı yazınızda. Evliliğe nasıl bakıyorsunuz sorusuna verilen bir cevapla başlıyorsunuz. Evliliğe nasıl bakıyorsunuz sorusuna Türk toplumunda %29.3 şart değil diye bir cevap verdiği bir araştırmada kayıt altına alınıyor. Siz diyorsunuz bu çok düşündürücü bir oran. Çünkü %30'lara varan bir kesim evliliği şart görmüyor. Tabii bu bizi niçin ilgilendiriyor? Evlilikle beraber bir şekilde oluşturulan aile müessesesi yok sayılıyor demek bu. Meşru kadın erkek birlikteliği gayrimeşru yollarla aşılmaya çalışılacak, tatmin edilmeye çalışılacak, bu ayrı bir sorun. Yani evlilik dışı cinsel yaşam, fuhuş gibi davranışlara kapı açacak bir oran bu oran.
Evet.
Yani evliliği şart görmeme meselesi. Bir şekilde toplum namusunu kaybedecek tabiri caizse evet. böyle bir durumda. Ve görünen o ki bu evliliği şart görmeme meselesi insanla sınırlı bir mesele değil. Onu aşan, topluma yayılan bir mesele. Yani böyle bir mesele ile yüz yüzeyiz biz.
Evet.
Bununla ilgili tabii hocam şimdi sorularıma geçeceğim size. Bir taraftan da böyle bir araştırma var. Bir taraftan da her yıl yayımlanan yaşam memnuniyeti araştırması var Türkiye'de. Bir önceki yılın Kasım ayında bu sonuçlar toplanıyor ve Şubat'ta, o yılın Şubat ayında yayımlanıyor. Mesela bu araştırmaya göre de, yaşam memnuniyeti araştırmasına göre de evlilerin evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit
evet.
edilmiş. Mesela %56'lık bir kesim evli ve mutlu olduğunu söylüyor. Evli olmayanlar da bu oran %45. Yani evliler bir 10 puan daha mutlu. Ve kadınlar, evli kadınlar evli erkeklerden de daha mutlu. Yani kadın, aile kadına daha çok mutluluk veriyor bu manada. Böyle de bir paylaşım var. Hani bu araştırmayı da bir kenara bırakırsak.
Evet, çok önemli.
Bir kere ben şunu sormak isterim hocam. Evliliğe nasıl bakıyorsunuz sorusuna şart değil cevabını vermek. Vermenin yani kaç boyutu olabilir? Bir salt bir özgürlük, bir haz, yani hazzı özgürce yaşamak mıdır? Böyle bir isteğin tezahürü müdür böyle bir cevap? Yoksa bir takım ekonomik, sosyal göstergelerin de dışa vurumu mudur? Bunu nasıl okumalıyız? Önce onu sormak isterim.
Evet, bu
çünkü evlilik, siz de yazınızda belirtiyorsunuz, hani bir takım ekonomik bir şey de gerektiriyor.
Yükümlülük
de gerektiriyor. Evet. Yani kaç boyutla bakabiliriz? Bunu sadece tabii, bedeni bir
değil,
haz elbette olarak mı göreceğiz? Ekonomik, sosyal nedenler de var mıdır?
Aslında burada iki önemli şey var. Bir tanesi yeni ekonomik ilişkilerin getirdiği mecburiyetler. Yani kapitalist üretim ilişkileriyle beraber insanların ekonomik beklentilerini ve daha fazla yükselttiklerini görüyoruz ve dolayısıyla evlilik ciddi anlamda bir ekonomik ihtiyaç gerektiriyor. Ekonomik ihtiyaçları giderme düzeyinde bir sıçrama gerektiriyor. Yani ciddi bir gider söz konusu. Bir evlilik endüstrisinden bahsediyor Avrupa'da sosyologlar. Çok doğru. Evlilik yani iki gönül bir olunca gerçekleşecek bir kurum olarak gözükmüyor. İnsanlar evlendiğinde anne ve babalarıyla beraber zaten hazır bir ev vardı. Orada evleniyorlardı. Bir süre tecrübe sahibi oluyorlardı. Ondan sonra da yeni gelişmelerle birlikte yeni bir ev ortaya çıkıyordu, ayrışıyordu. Fakat bugün tam tersine insanlar evlendiği zaman yepyeni bir ev kuruyorlar. O evin giderleri de çok fazla. Yani bir tane halımız olsun, bir tane de ocağımız olsun. Ocakta pişirelim, halıda, yatakta da yatalım. Allah kerimdir. Bu kanaatkar ekonomi yerini tamamıyla kapitalizmin ekonomisine bırakmış. O da çok fazla eşyalar alarak iyi bir ev sahibi olacağımız düşüncesini beraberinde getiriyor. O nedenle işte mobilyalar var, beyaz eşyalar var, halılar var, var da var. Bütün bunlar ciddi bir ekonomi anlamına geliyor ve üniversiteyi okuyan, bitiren gençler de hemen bu imkanlara sahip olamıyorlar. Toplumun büyük bir kısmı orta ve alt sınıftan oluşuyor. Gençler de öyle, evlilik adayları da öyle. O nedenle ekonomi burada büyük bir zorluluk getiriyor ve bu insanlar da korkuyorlar ve evliliğe karşı bir mesafe içine giriyorlar. Bu mesafe nedir? Onu geciktirmek, onu ertelemek. Ve o bu kapitalist kültürün evlilik için gerekli olduğuna dair bize yüklediği araçlara, metalara sahip oluncaya kadar evlilik de erteleniyor. Ondan sonra ikincisi ise kültürel olarak gelen bir dalga var, kültür var. Filmlerde, işte belgesellerde, televizyonlarda, sosyal medyada evliliği çok fazla önemsemeyen, insanları aile ve evlilik temelinde tanımlamayan ilişkiler çok yaygınlaşıyor. Ve bunun etrafına bir kültür empoze ediliyor. O nedenle bu kültürel bilinç dönüşümü nedeniyle insanlar evliliği önemsemiyor, umursamıyor. Ve üçüncü olarak mutluluk deyince, saadet deyince evle birlikte, aileyle birlikte gerçekleşecek olan bir olgu değil. Onun dışında bireysel olarak bir takım araçlara sahip olmak, bireysel olarak tatile gitmek, gezmek, bireysel olarak haz davranışlarını yerine getirmek biçiminde algılanıyor. Kültürün bir parçası ve evlilik de buna bir bağ olarak görülüyor. Hayatımı yaşayacağım kendi başıma, birey olarak ve bu bahsettiğimiz hayatımı yaşayacağım derken de önemli ölçüde yine kapitalizmin turizm endüstrisi etrafında efendim eğlence endüstrisi etrafında paket programlar olarak önümüze serdiği bir şey ve tabii nefsimize de hitap ediyor. İnsanın bir boyutuna da hitap ediyor. Ve onunla bütünleşiyor. İnsanlar bunu yaşamak için de evliliği geciktiriyorlar. Evliliğin buna engel olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir inanış gelişiyor maalesef. Bunlardan kaynaklı olan bir evliliği şart görmeme durumu ortaya çıkıyor. Ve bir de tabii evlilik deyince sıkıntı olarak algılanıyor. Yani işte sıkıntı nedir? Çocuk olacak, onun işte ihtiyaçlarını karşılayacaksın, ev olacak, kirasını ödeyeceksin, faturalar var. Ondan sonra işte zaten...
Araçlar biraz amaç haline getiriliyor
tabii,
değil mi hocam?
Zaten lise son sınıftan dershane süreciyle birlikte, üniversiteyle birlikte aileden kopuyor birey. Aileden koptuğu için ailenin dışında bir yaşama düzeni ve ritmi gelişiyor. Mesela eve gitme saatleri, yemek yeme saatleri, uyku saatleri. Bütünüyle ev konseptinin dışına çıkmış ve 4 sene, 5 sene, 6 sene ona alışmış olan bir gençlik var. Buradan tekrar aile konseptine yerleşmek biraz ürkütücü geliyor bunlara. Korku veriyor ve aileyi de daha çok hani bu ya istediğin saatte eve git, istediğin saatte orada ye,
otorite bağımlılığı yok yani.
Bu serbestliği evet. diyelim.
Evet.
Bu özgürlüğü biraz engelleyen ve beraberinde de efendim işte bir sürü yükümlülükler getiren, bu yükümlülükleri de sıkıntı olarak algılatan bir durum var. Bundan ürken, korkan, bağlarla kendisinin engelleneceğini düşünen insanlar evliliği şart görmüyorlar. Elbette tabii bu modern kültürün getirdiği gayrimeşru ilişkilerin normal gözükmesi de, görülmesi de önemli burada. Evlenme bir Müslüman için helal ve haram noktasında, namusunu koruma noktasında hem erkek hem kız için bu böyledir. Başvurulan bir yoldur aynı zamanda. Meşru cinsel ilişkilerin yaşandığı bir yoldur. Gayri cinsel ilişkilerden uzak durmak için sürekli yani çaba içinde, gayret içinde olur Müslüman birey, Müslüman insan. Bu konuda da meşrebi geniş olan, rahat olan, helal haram kaygısı olmayan, bu kültürel bilinç içinde yetişen, dönüşen gençler de yine evliliği bu konuda gerekli görmüyorlar. Bunun gibi çeşitli nedenleri var. Bu partner yaşamı da zaten bir biçimde evliliksiz evlilikleri andırıyor. Yani böyle de bir garip bir şey var. İnsanlar evli olmadıkları halde, nikah sahibi olmadıkları halde beraber yaşamadan bahsediyorlar. Beraber yaşarken aynen evliler gibi belli karşılıklı sorumluluklar oluşuyor. Aynı evde yaşamak, beraber yemek yemek, işte başka cinslerle etkileşim içine girmemek veya mesafeli olmak gibi bir evlilik gibi duruyor ama aslında evlilik değil. Çünkü nikahı yok bunun. Ve bu dünyada da Türkiye'de de yaygınlaşan bir şey. Fakat sonuçta bu da toplumun evlilikle kurduğu, nikahla kurduğu, sözleşmeyle kurduğu o sağlam bağları da gevşeten bir şey. Bundan dolayı topluma zararlı.
Bir de hocam bunun yol açtığı en büyük sorunlardan birisi de doğum olmuyor. Yani evet. yeni nesiller ortaya çıkmıyor değil mi? Hani çocuk evet. istenmiyor bu tür yaşamlarda da. Yani bu evlilik yaşının geciktirilmesinde ya da sizin tabir ettiğiniz bu evliliksiz evliliklerde bir doğum da gerçekleşmiyor. Çünkü evet. her ne kadar bir aile formu içinde yaşansa da nikah akdi yok. Tabii. Ve en nihayetinde işte bir takım yine evlilik endüstrisinin doğurduğu kaygılar altında bir arada belki yaşanıyor. İhtiyaçlar... Evet. Faturalar, ev kiraları, günlük hayatın getirdiği mali yük belki ortak evet. karşılanıyor. Evet. Ama yine hani evlilik müessesesinin nikah akdinin sonunda bir çocuk olması, doğum evet. olması, çocukların yetiştirilmesi. Aynı zamanda bu bir devinim. Yani hem çocuklar yetişirken anne baba olgunlaşıyor, onlar yetişiyor. Tabii. İşte tabii. büyük anne, dede rolüne evet. bürünüyorlar. Yani geleneğin de böyle bir aktarılması söz konusu. Aile Kesinlikle. Geleneğinin. Bu da büyük bir tehlike değil mi? Yani nüfus azalıyor.
Tabii.
Ve doğum da gerçekleşmiyor.
Yani evlilik çok büyük bir olgunlaşma tecrübesi. Çocuk sahibi olmak da öyle. Çok büyük bir olgunlaşma tecrübesi. Anne olmak, baba olmak herkese nasip olan bir şey değil aslında. Anne olmak, baba olmak çok büyük bir nasip. O nedenle bir yandan insanlar doğumdan kaçarken, bakın öte yandan milyonlarca para döküyorlar bir çocuk sahibi olmak için. Demek ki bu kültür ne kadar taarruzda bulunursa bulunsun, insanların bir biçimde tabiatlarında var olan baba olma ve anne olma duygusunu yok edemez, söküp atamaz. Bunu insan istiyor, baba olmak istiyor, anne olmak istiyor. O nedenle gidip işte tüp bebekler, bunun teknolojileri gelişiyor, paralar harcanıyor. Ve bu tabii modern dönemin beslenme düzeni, biyolojik dünyasına da etkide bulunuyor ve bunlar yol açıyor bu kısırlaşma problemlerine. Bir de kısırlığı destekleyen yaşam tarzı var, kültür var ve inanışlar var. İşte bahsettiğimiz sorun oradan geliyor. Doğurmamak ve çocuk sahibi olmamak. Neden? Çünkü bunu tamamıyla yine materyalist bir bilinçle, inanışla kendisine engel görüyor. Yaşantısına engel görüyor, kariyerine engel görüyor, ekonomik durumuna engel görüyor. Oysa hiçbir zaman bu cahili bir bakış açısı, önce bunu söyleyelim, hakikaten cahili bir bakış açısı. Yani Mekke'de İslam gelmeden önceki Arap toplumu cahili bir toplum olarak vasıflandırılır. Bunun en önemli göstergelerinden birisi de kız çocuklarını diri diri gömmeleri gelir. Kız çocuklarının diri diri gömelerinin sosyolojisi şu demek. Kız çocuğu doğurganlığı ifade ediyor. Doğumdan dolayı da işte rızkımız azalır. Dolayısıyla biz geçim derdini yaşarız diye bunu yapıyorlar. Çok vahşi bir doğum kontrolüdür bu aslında. Ve kitabımızda da Allah uyarıyor. Diyor ki çocuklarınızı rızıkla korkutmayın diyor. Bakın o Arap cahili İnsanlara bunu Allah söylüyor. Bugün de modern dönemin cahili insanlarına hitap ediyor. Yani efendim, çocuklar bunun koleje gitmesi var, elbisesi var, şuyu var, buyu var değil. Rızkı veren Allah'tır. En iyi koleje gönderirsin, en kötü insan olabilir. Sıradan bir okula gönderirsin çocuğunuz, dünyanın en güzel insanı olabilir. Dolayısıyla insanın insanlaşması sadece maddi göstergelere bağlı bir şey değil. Bir defa. Bu koşturmayı bırakmak lazım. Ortalama eğitim ihtiyaçları, maddi ihtiyaçların karşılanması önemlidir. Bu ortalamanın karşılandıktan sonra insanların ruhsal ihtiyacının karşılanması, sevgi ihtiyacının karşılanması, saygı ihtiyacının karşılanması. Çok çok önemli bir şey. Çocuklarımıza biz saygı duyduğumuzu onlara hissettirdiğimiz zaman onlar bize saygı duyuyor. Onlar sevdiğimizi hissettirdiğimizde bize sevgiyle yaklaşıyorlar. Onları bir insan yerine koyduğumuzda onlar da bizi insan yerine koyuyorlar ve insan oluyorlar. Aynı saygıyı ve insan olmayı başka insanlara da gösteriyorlar. Bundan dolayı doğurganlık günümüzde aile planlamasıyla aslında ta bahsettiğimiz cahili dönemlerde de var. Aynı şekilde tarihte çok farklı mesela toplumlarda da karşılaştığımız bir şey. Demek ki rızık korkusu modern bir şey değil aslında.
Evet.
Her zaman var. Ve Allah da insanlara hitap ediyor. Bu korku nedeniyle.
Kız çocuklar.
Değil mi? Evet. Çocukları gömmeyin.
Çocukları gömmeyin.
Bundan dolayı çocuksuz davranışlara yönelmeyin. Yani çocuk rızkıyla beraber gelir deniyor ya bizde. Evet. Bu inanç önemli. İnsanlar da şimdi bir yandan mesela bu gelişmiş olan ülkeler göçü engellemek istiyorlar. Öte yandan diyorlar ki mesela Rusya'nın en önemli sorunlarından birisi doğurganlığın düşük olmasıdır. Doğurganlığı teşvik etmek istiyorlar yeniden. İnsanlar doğurmak istemiyor Rusya'da. Bir arkadaşım var, çok sevdiğim bir arkadaş. Üniversitede akademisyen bir arkadaşım. Humanist bir insan. İnsan olarak güzel bir insan. Mesela onun tanıdığı bir arkadaşı var, diyor ki iki tane köpeği var diyor, bakıyor diyor. Bir tane de evlatlık aldı diyor. Tamam mı? Ama çocuk doğurmuyor. Ve o evladı almak için de 7000 kilometre uzaklıkta bir yere gitmiş falan. Yetimhanede araştırmış, şunu etmiş, bunu etmiş vesaire bahsediyor. Dolayısıyla bu mesela Rus toplumunun sorununu çözemiyor. Şimdi Türkiye'de de gittikçe doğurganlık oranı 1.5'e falan düşüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli 3-4 diyor, milletvekillerimiz bile dinlemiyor beni diyor. Geçen öyle bir açıklaması var.
Evet.
Değil mi? Ama bu nüfus işini bence yine gizli el, Allah'ın eli bir biçimde dengeyi sağlıyor. O da fakir olan ülkelerin, zengin olan ülkelere, doğum yapmayan ülkelere, doğumdan kaçan ülkelere doğru yaptıkları nüfus göçüdür. Dengeleme böyle sağlıyor aslında dünyada Allah. Kendi kendine bir dengeleme de var. Bizim Müslümanlar olarak, ümmet olarak sağlıklı nesillere sahip olmamız için doğurganlığı olması gerekir her şeyden önce. Doğum evet. olmadan sağlam nesiller nasıl olacak yani? Değil mi?
Evet. O yüzden yani en az 3 çocuk.
Yani en
sayının artması için de
sayının artması için
anne diyorsun. Baba bir fazla 3 evet. çocuk. Hocam son olarak bu konuyla alakalı şunu da sormak isterim. Siz hatta yazınızı böyle bitiriyorsunuz. Modernlerimiz 18 yaş altı dini nikahla evliliği yaşayan ergenlerle uğraşıyorlar. Onlara haddini bildiriyorlar. Hapis yatıyor biliyorsunuz
evet,
bu
evet.
çocuklar, gençler. %30'a varan evlilikten kaçma ve partnerlikte soluğu alma hoşlarına gidiyor. Gelişmiş Batı ülkelerini bir alanda yakalamanın keyfini yaşıyorlar. Bir de böyle bir mesele
İronik
var.
İronik bir şey var. Yani, hakikaten öyle. Yani çok trajikomik bir şey.
Yani 18 yaş altında her türlü flört, partnerlik
evet.
hayatı, cinsellikle evet. erken tanışma, bir modernlik unsuru,
evet.
bir serbestiyet, gençlere tanınan bir hak, özgürlük gibi sunuluyor. Ama bunlar hani evli olursa, evlenmek evet. isterlerse, hatta ailelerinin rızası olsa bile
evet.
bu şey yasak.
Yasak gözüküyor. Çok enteresan bak. Biz zina kelimesini bile kullanamıyoruz yani. Bu bir zinadır kardeşim. Nikahsız insanların bir araya gelmesi, yaşaması bir zinadır. Ve bu çok normal diye lanse ediliyor, anlatılıyor. Ama öte yandan biyolojik yaş olarak evlenmeye müsait. Biyolojik yaş olarak evlenmiş, hukuksal yaş olarak uygun olmayan insanlar evlenmiş, çocuk sahibi olmuş ve bunlar hukuksal yaşın kapsamında yer almadıkları için sürekli hükümet üzerinde de bir sosyal baskı oluşturuluyor ve birçok binlerce insan şu an hapiste yatıyor. Bu doğru bir durum değil. Hükümet bir takım girişimlerde de bulundu bu sorunu çözmek için ama kamuoyunda yine ciddi anlamda medyada da güçlü olan, STK'larda güçlü olan bu çevreler bunu gündeme getirip ve bunu çarpıtarak efendim çocuk gelinler imgesi üzerinde. Peki çocuk zinalar niye demiyorsunuz? O zaman çocuk zinalar oluyor. Değil mi yani? 18 yaş altı çocuksa o zaman çocuk zinalara da karşı çıkın lütfen. Maalesef böyle bir dil kullanılmıyor. Kendi kültürlerine, inançlarına uygun olan, onu meşru gösteren bir dil kullanıyorlar. Ve biz de efendim bizim örfümüze göre, bizim töremize göre, bizim normlarımıza göre bir insanın ergen olması, akil bali olması nikah için bir meşruiyet başlamağı olarak görünüyor. Değil mi?
Evet.
Modern hukuk da bir biçimde bununla uzlaşacak bir şeye getirilebilir. Yani biz efendim insanlar illa erken yaşlarda evlensinler gibi bir yani 15 yaşında evlensinler daha doğrusu gibi bir çaba içinde değiliz. Ama insanlar elbette erken evlensin. İslam erken evlenmeyi teşvik ediyor. Fuhuştan, zinadan değil mi?
Evet.
Bahsettiğimiz o evsiz evlilikler, affedersiniz soytarılığından uzak durmak için insanların erken evlenmesi sünnettir, güzeldir, iyi bir şeydir. Peygamberimizin teşvik ettiği bir şeydir. Müslümanlar güçleri yetiyorsa buna yardımcı olmaları gerekir. Hatta bir vakıf geçen duydum. Mavera Vakfı, iyiliklerin ismini de söyleyelim. Yeni bir vakıf kurma çabasında olduklarını ve bu vakfın evlilik imkanı olmayan maddi olarak ama evlenmek isteyen gençlere destek vermek üzere faaliyette bulunacağını söylediler.
Evet.
Ben de Allah razı olsun dedim. Çok güzel bir vakıf çalışması inşallah gerçekleşir ve örnek olur ve model olur. Sonuçta bu batıya özellikle böyle çok hayran olan, ezberci bir bilinçle batıya yönelen insanlar, efendim batıda da bak bunlar var, bizde de böyle oluyor, artık biz de modern olduk gibi bir tutum içindeler. Halbuki batı bunlarla uğraşıyor. Ben bir sene İngiltere'de kaldım. Yani bunlara ergen hamileler diyorlar ve bunu ciddi bir sorun olarak görüyorlar. Bununla başa çıkmak için bir sürü kurumlar var, faaliyetler var, çalışmalar var, girişimler var. Bir de böyle de bir yüzü var yani Avrupa'nın.
Evet. Hocam bu konuda konuşacak çok mesele var. Evlilik konusunda zaten programı açarken sizin kitabınızdan da bahsettik. Aile meselesi.
Evet.
Yani evlilik, cinsiyet, cinsellik, kadın erkek,
anne baba,
konumları, rolleri hepsi aile meselesi. Yine konuşuruz bunu ileriki programlarımızda. Hocam isterseniz şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından açılışını geçen hafta yaptığımız İslami hareketleri dış güçlerle açıklayanlar, milleti yok sayanlar konusunu bir konuşalım. İslami hareketler bir NATO projesi değildir demiştik geçen hafta.
Evet.
Bu konuyu yine konuşmaya devam edelim programımızın ikinci bölümünde. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde evliliksiz evlilikleri konuştuk. Bu evliliksiz evliliklerin evliliği bitirmesinden bahsettik. Evliliğe nasıl bakıyorsunuz sorusuna verilen bir cevap üzere bu konuyu tartışmaya açmıştık. Türkiye toplumunda yapılan bir araştırmada %30'a yakın bir oranda cevap evliliği şart görmediğine dair bir araştırmaydı bu. Umarız bu cevap gerçekleşmez toplumumuzda. Programımızın bu bölümünde Ergün Bey'in 23 Şubat günü Yeni Şafak'ta kaleme aldığı İslami hareketleri dış güçlerle açıklayanlar, milleti yok sayanlardır başlıklı yazısını konuşacağız. Geçen hafta da Ergün Bey bu konuyu aslında açan ilk yazıyı yazmıştı. İslami hareketler bir NATO projesi değildir başlığını taşıyordu bu yazıda. Orada konuşmuştuk. Yani hocam İslami hareketler Türkiye'de muhafazakar, dindar insanların kurduğu vakıflar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ya da onların başlattığı hareketler, işte o komünizmin özellikle 50'li yıllardan sonra çift kutuplu dünyada komünizmin karşısında daha çok konumlanmasından dolayı ve o kutuplu, çift kutuplu dünyada Rusya ve Amerika olmasından dolayı bizim de o anti-komünist konumlanmamızdan dolayı işte bir Amerikancı, Amerikan projesi bunlar, bir NATO projesi, Yeşil Kuşak projesi gibi adlandırılıyordu. Bu aslında bayat bir yaklaşım ama bugün hala dillendiriliyor
bu mesele.
Siz bunu yine yazdınız. İslami hareketleri dış güçlerle açıklayanlar, milleti yok sayanlardır yazdınız. Sanki İslam'dan doğan itici gücü, İslam'a bağlılık, dini ve bu dinin getirdiği koskocaman bir müktesebat, gelenek, motivasyonunu yok sayan bir anlayış bu anlayış. Siz hocam bunu bağımlılık teorisiyle bu yazınızda açıklıyorsunuz. Girizgahınız öyle. Bağımlılık teorisi her şeyi büyük güçlere dayanarak açıklar. Toplumların kendi iç dinamiklerine, tarihsel anlamlarına ve dini temellerine bakmaz diyorsunuz. Ve Samir Amin bunların başında geliyor. Bazı bu yaklaşım çoğunlukla da sol entelektüeller tarafından dillendiriliyor. Yine Türkiye'de de Fikret Başkaya, paradigmanın iflası çalışmasıyla bu bakışı serdetmişti. Nedir hocam bağımlılık teorisi bu manada?
Ya bu bağımlılık teorisi tabii 70'lerle birlikte dünyadaki toplumsal hareketleri uluslararası merkez güçlere bağımlı bir çerçevede açıklayan bir yaklaşım. Hatta ülkelerin çoğunu da bir bağımlılık içinde açıklıyorlar bunlar. Efendim işte diyelim Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, bugün işte Çin gibi güçler var ve dolayısıyla dünyadaki devletler, ülkeler daha çok bunlarla bağımlılık çerçevesinde var olabiliyorlar. Ya işte Rusya'ya bağlıdırlar, ya Amerika'ya bağlıdırlar, ya Çin'e gibi. Toplumsal hareketler için de bu okumayı yapıyorlar. Mesela işte paradigmanın iflası dediğimiz şeyde Türkiye'de Kemalizmin tamamıyla dışa bağımlı bir ideoloji olarak var olduğunu söylüyor. Ama Fikret Başkaya daha bilimsel argümanlara başvurarak bunu ortaya koymaya çalışıyor. Böyle üstünkörü bir dil kullanmıyor. Samir Amin dediğimiz de yani sol entelejansiya da Avrupa'da tanınan birisi ve o bağımlılık teorisini emperyalizmle birleştiriyor aynı şekilde. İşte emperyalist ülkeler var. Bir de bu emperyalist olan ülkelere bağımlı olanlar var. Toplumların kendi iç dinamikleriyle toplumsal hareketleri ürettikleri görüşünü pek önemsemiyorlar bunlar. Mesela da az gelişmiş ülkeler sınıflaması, geri kalmış ülkeler sınıflaması aslında bir biçimde bu bağımlılık teorisiyle de yakından ilişkili. Bu belki gerçeğin küçük bir tarafına ışık tutuyor. Yani uluslararası ilişkiler, güçler bir etkiye sahip. Ama bütün dünyanın, devletlerin, toplumların, toplumsal hareketlerin, dini hareketlerin bu şekilde var olduğunu söylemek çok büyük bir iftira. Çünkü toplumlar da, dinler de, toplumsal hareketler de bir takım kendi özel şartlarıyla beraber var olurlar. Mesela Türkiye örneğine baktığımızda Türkiye efendim çok partili sisteme geçti diye, Soğuk Savaş döneminde Rusya ile yakınlaştı diye, efendim ondan sonra işte komünizm çöktü, Sovyetler Birliği çöktü, Orta Doğu'da yeni bir işte efendim ideolojiye ihtiyaç var, bunu da Yeşil Kuşak çerçevesinde İslam'ı, dini desteklediler gibi söylemler var, bunlar ileri sürüyorlar. Bu varsayımlar tamamıyla İslam'ın, dinin bu toplumla yaşadığı serüveni es geçiyorlar. Bu toplum içindeki hikayesine bakmıyorlar. Artı dinin kendi hikayesine bakmıyorlar. Yani din ortaya çıktığı zaman diyelim Mekke'de, Medine'de küresel bir gücün uzantısı olarak mı ortaya çıktı? Dinin kendisinde, İslam'ın kendisinde, doğasında, tabiatında bir kudret var zaten, bir dinamizm var zaten. Ya dolayısıyla o dinamizmle yani dinamizmi kendinden menkul olan bir şeydir din aynı zamanda. Ondan dolayı insanlar
bizatihi o merkez tabii, büyük kendisidir. Güçlere de baş kaldırdı.
Baş kaldırdı bir de.
Meydan okudu.
Meydan okudu. Böyle bir
yani
şey var.
Yani onlara bir eklemlenme ya da onların yanında yer alma diye bir şey söz konusu
tümüyle
değil.
Bununla ele almak yanlıştır. Yanlış. Çünkü bizzat mesela din diyor ki cemaatleşin diyor peygamber. İslam'ın en büyük mezhepler koalisyonunu oluşturan diyelim tabiri caizse Ehl-i Sünnet vel Cemaat adı üzerine cemaat diyoruz. Ehl-i Sünnet derken de yine cemaatle, toplulukla bunun gelenek ve alışkanlık haline gelmesiyle yakından ilişkili olan bir yönü var. O nedenle bu din kendisi diyor cemaatleşin, beraber olun, hizmet edin, yardımlaşın, birbirinize destek verin, zekatınızı verin, infakınızı verin, ziyaretleşin, değil mi?
Evet.
Bütün bu kendinden gelen dinamizmleri ve değerleri hiçe sayarak sanki dışa bağımlı bir biçimde onların teşvikiyle, onların örgütlenmesiyle olmuş gibi yorumlamak çok büyük bir yanlışlık. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü bu Marksist düşünce, sol düşünce dinamizmin bizzat dinden geleceğine inanmıyor bir defa.
Evet. Hocam.
İkincisi bunlar emperyalizm teorisi Lenin'le birlikte 3. dünya ülkelerine bir siyaset olarak önerildi. Ve böylece bunların manipüle edilerek, yönlendirilerek Batı ittifakına karşı bir muhalefete dönüşmelerini istediler.
Evet.
O tarihte böyle bir siyaset vardı.
Evet. Ki Arap dünyası da bundan etkilendi.
E tabi.
Nasyonel sosyalizm ortaya çıktı.
Ortaya çıktı.
Değil mi hocam?
İslam Mısır'da, onunla birlikte Suriye'de yorumlanmaya çalışıldı. Orada da karşımıza çıktı. Türkiye'ye geldiğimizde yine mesela 12 Eylül'le birlikte Türkiye'de yeniden din canlanmaya başlandı. Neden? Çünkü sert ideolojiler gitti. Sert ideolojiler gidince insanların sessizce dönüp kendilerine bakmalarını, kendilerini dinlemelerine yol açtı. Bu kendilerine baktıkları zaman, kendilerini dinledikleri zaman Türkiye'de din ortaya çıkıyor. Dünyada da öyle. Ve o zaman dinleriyle yeniden tanıştı insanlar. Dinlerini yeniden duymaya başladı insanlar. Ve İslam'a yönelme oldu.
Nilüfer Gölen'in tabiriyle evet, din yükselen bir
din
değer haline geldi.
Yükselen değer haline geldi.
Evet.
Özal bu dönemin önemli bir siyasi aktörü. İşte yani Özal'ın Nakşibendiliğinden gelen, Nakşibendilik'ten gelen bir tarafı da var. Muhafazakar bir yönü de var. Serbest piyasa, insan hakları, demokrasi bunları savunuyor. Ama aynı zamanda böyle bir kültürel ve dini tarafı var Özal'ın. O nedenle Özal elbette dine yönelen baskıları kaldırdı. Sadece dine yönelen baskılar da değil, sola yönelen baskıları da kaldırdı. Yani Cem Karaca gibi insanların Türkiye'ye dönmesinin önünü açtı.
Yani 141 anayasanın 141, 142 ve 163. maddeleri evet, Özal'la
Özal
yıllarda kaldırıldı değil mi hocam?
Tabii bunlarla binlerce insan tutuklanıyordu, hapis yatıyordu, içeri atılıyordu. Türkiye'de de birçok insan hala hayatta olan Sadık Albayrak 163'ünden dolayı içeride yatan bir insan yani. Ondan sonra Necip Fazıl yıllarca bundan dolayı içeride tutsak olmuş bir insan. Daha adını burada anamadığımız birçok insanımız var. Sol camiadan da öyle. Dolayısıyla bunlar kalktığı zaman insanlar daha özgür, daha serbest düşünmeye başladılar.
Aslında bu yani
bu İslam'ın da dinin de özgürce yükselişine yol açtı.
Yani bu özel olarak dini alana has bir şey değildi. Yani dine
değil,
açılmış bir alan değildi.
Değil tabii.
Yani genel bu sivil siyasetin öncellendiği bir ortamdı hocam. Değil mi? Yani o baskıların,
elbette,
vesayet sistemlerinin rafa kaldırıldığı, ötelendiği bir ortamda dine de bir alan açıldı.
Şöyle bir durum da var. Yani Evren Paşa'nın İslam dünyasının değişik yerlerini gezmesi mesela ilk defa dikkat çekiciydi. Çünkü Evren Paşa şununla karşılaşmıştı. Sevelim sevmeyelim yani. Bir sürü Ermeni komitacıları Avrupa'da bizim elçilerimizi değil mi öldürüyorlardı. Ve Avrupa bunun için yeterli olan önlemler almıyordu vesaire.
Evet.
Evren Paşa'da alternatif olarak ya İslam dünyası da var, Arap dünyası da var. Onlarla da görüşelim, onları da görelim. Çok haklı da bir tutumdu bence. Böyle bir arayışa yöneldi ve bu arayış Türkiye'nin lehine oldu. Türkiye bu ülkelerle hani böyle Araplardır, şudur, budur diye dışlayıcı siyasetlerini bırakarak daha rasyonel bir ilişki kurmaya yöneldiler. O nedenle Arap sermayesi Türkiye ile tanıştı. Ama orada örnekte de kullandığım gibi Uğur Mumcu mesela evet, Rabıta kitabında.
Evet. Ya Uğur Mumcu hocam bu manada yani Uğur Mumcu 1993'te galiba evet, öldürülmüştü.
Evet.
Benim biraz daha o lise çağları ama yani Uğur Mumcu özellikle hani dinle, din devlet ilişkisiyle, tarikatlarla, cemaatlerle ilgili yazdıkları, çizdikleriyle yani
evet,
hatırlanıyor.
Evet.
Belki de bu işte İslamcı laikliğin çok vurgulandığı işte böyle irtica kelimesinin kitaplarında satır aralarında çok kullanıldığı değil mi hocam?
Evet, yani propaganda dilini kullanan
birisi.
Ve bu propagandayı da yoğun bir biçimde muhafazakar, dindar
ve bir argüman
İslamcı,
olarak da ona atıfla da
evet, kesimlere
sol
karşı
kesimin kullandığı yani Uğur evet, Mumcu'nun yazdıkları, çizdikleri de evet, sol entelijansiyada da çok kullanılıyordu. Ona
tabii,
referans veriliyordu. Değil mi? Siz burada onu bir gündeme aldınız bu
yani,
Rabıta
evet,
kitabına.
Rabıta kitabına baktım mesela bu yazıyı hazırlarken. Hakikaten tahmin ediyordum, hatırlıyordum. Rabıta, tarikat, işte ticaret gibi ifadelerle şeriat, ticaret, tarikat bu kavramları bir damgalama olarak çok yoğun bir biçimde
şimdi kullanılıyor. Şimdi de kullanılıyor aynı şey.
Hala bu devam ediyor. Bunun belki öncüsü Uğur Mumcu'dur yani gazetecilikte açıkçası.
Sanki dindarlar ticaretle uğraşmasa
evet,
haram.
Harammış gibi. Yani tüccar olan insanlar sanki tarikat ehli veya sufi ehli olmazmış gibi bir anlayış
ticaretle
var.
Ticaretle uğraşıyorsanız ehli dünya olmalısınız.
Olmalısınız gibi. Bunlar herhalde batının ruhban sınıfına bakarak İslam'ın din anlayışına, İslam'ın sufi anlayışına bakıyorlar. Büyük bir yanlışlık. Türkiye'nin Arap sermayesiyle tanışması çok doğal bir şeydir, iyi bir şeydir. Mesela bu faizsiz bankaların açılması hem Türk ekonomisine bir canlanma getirmiştir, hem Türkiye'de bu konuda hassas olan insanların, değil mi, inançlı insanların da içinde bir alternatif olmuştur. Mesela şahsen benim için önemli bir alternatif olmuştur. Ben kredi kartlarımı faizsiz banka olanlardan alıyorum. Tercihimdir. Diğerleriyle almak istemiyorum. Ne derse desin yani. Kim ne derse desin, bu böyledir. Benim gibi birçok insan var. Dolayısıyla bizim gibi insanlar için bu çok önemli bir atılım. Ama bunu maalesef Arabistan sanki Türkiye'ye hükmetmek istiyormuş gibi, Arabistan Türkiye'deki işte dini hareketleri yönlendirmek ve bu onları yapılandırıyormuş gibi bir havayla veriliyor ve bir de bu laikliğe aykırı olarak gösteriliyor. O kadar enteresan ki bak, bize garip gelebilir. Türkiye'nin İslam Konferansı Teşkilatı'na katılması laikliğe aykırı ve irticai bir faaliyet olarak değerlendiriliyor. Yani nereden nerelere gelmişiz hakikaten o günden baktığımız zaman. Hatta bir dönem işte AK Parti kurulduğu zaman da Erdoğan işte Büyük Orta Doğu Projesi'nin lideri. AK Parti'nin çalışmaları da bunun bir parçası. Amerika'nın uzantısı olarak okunuyordu. Sanki Türkiye'de kitleler yok, insanlar yok, toplumsal gruplar yok. Daha dinlerini özgürce yaşamak çabasında olanlar yok. Bütün bunlar akılsız, ruhsuz kitleler, kalabalıklarmış gibi Amerika orada yönlendiriyor. Bu çok yanlış bir argüman. Yani büyük yüzde, Türkiye'nin %30'undan 40'ından bahsediyoruz.
Evet.
Değil mi?
O 80'li yıllar, şunu da 28 Şubat'ta da bu biraz daha yukarı
evet,
çıktı değil mi hocam? Yani başörtüler Arabistan'a gitsinler.
Tabii i̇şte Demirel'in
Türkiye,
bizzat söylediği
İran
bir laftı
İran olmayacak,
bu.
Malezya olmayacak.
İran olmayacak deniliyor, sonra Malezya olmayacak gibi dendi. Ya bu Türklerin kendilerine hiç inancı yok mu yani? Hep başkaları mı olacak kardeşim ya? Yani bu İslam Türklere yeni mi geldi yani? İslam Türklere, Türkler İslam'ı hep İranlılardan ve Araplardan mı öğrendi? Öğreniyor yani. Değil mi?
Evet.
Böyle bir şey söylenebilir mi ya?
Yani bu bir şekilde o iradeyi yok saymak.
Yok saymak.
Yok saymak.
Bu Türklere de bir hakarettir yani.
Ya o örnek hocam, o örnek gösterilen.
Bin yıldan fazladır bu topraklarda Türkler tarafından yaşanıyor, temsil ediliyor kardeşim yani.
Yani o örnek gösterilen ya da işte oraya gitsinler, şunun gibi olmayacağız. O toplumları anlamamanın da bir göstergesi
evet,
bu.
Evet,
yani İran'ın kendi içinde dinamikleri var. Malezya
evet,
bir ara örnek gösterilmişti, o çok ilginç. Özellikle evet, AK Partili dönemlerde daha ılımlı İslam'ı temsil ediyor, hı-hı, diye Malezya örnek gösteriliyordu
evet,
hocam.
Aynen.
Yani Müslümanların kutsal saydığı şehirlerin içinde olduğu o şehirleri de barındıran mesela Arabistan'a gitsinler. Bu,
evet,
bu doğrudan dindarları acıtan, inciten bir söylem yani
evet,
ki bunu...
Evet.
Geçmişte bir cumhurbaşkanı söyledi yani.
Bir cumhurbaşkanı söyledi.
Ben hocam, buraya yazmışsınız siz, ben bunu duymamıştım hiç. Biz Batı'nın demokrasi ve şampanyasının teminatıyız. Bunu da
tabii,
mı Demirel?
Tabii bunu Demirel
söylemiş.
İyi ben, hatırlıyorum.
Ben
yani,
bunu ilk defa sizden tabii, duydum.
Yani ben demokrasiyi ve şampanyayı bir arada görmem şahsen ama... Yani Demirel öyle görüyordu.
Yani bizim, değil mi yani, demokrasiye
evet,
bakışımızın da...
Evet.
Bir yansıması
yasma,
bu. Evet. Hocam son paragrafını okumak isterim.
Buyurun.
Yazınızın. Tabii ne oldu bütün bunlar? Aslında AK Parti, biz onu az konuştuk ama.
Evet.
Yani AK Parti 28 Şubat'ın dini ve dindarları dışlayıcı politikalarına karşı yine
evet,
demokrasi ve küresel demokrasi çevreleriyle beraber hareket ederek iktidara geldi.
Evet.
Laikçi entelejansiya bu defa da Erdoğan, ABD'nin Büyük evet. Orta Doğu projesinin uzantısıdır, uzantılarıdır evet. demeye başladı. Yine bu millete ve bu milletin din dinamizmine inanmadı.
Evet.
Değil mi hocam?
Evet,
yani
maalesef.
Aynen. Hala bu devam ediyor aslında bir evet. şekilde 20 yıl geçmesine rağmen. Emperyalizm ve bağımlılık teorisiyle İslam'ı açıklayanlar büyük oranda İslam coğrafyasının özgül dinamiklerini yok sayıyorlar. Toplumlarına inançları yok. Yani bu toplumların inançları yok. Ayrıca psikolojik zihniyetlerinde İslam'ı da bu topraklara yakıştırmıyorlar. Evet. Oysa İslam mana ve ehemmiyetiyle en fazla Anadolu'ya yakışıyor. Anadolu da en fazla İslam'a yakışıyor. Değil mi hocam? Bu evet, böyle biline. Öyle.
Biz böyle diyorsunuz. İnanıyoruz yani.
Biz böyle inanıyoruz.
Evet.
Hocam çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Bu yazılarınız ve yorumlarınız için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.